Böylece Levent Efe ile yapacağımız söyleşiye geldik. Avustralya'ya dönüyoruz Levent Efe ile birlikte. Epeyce konu var konuşabileceğimiz. Bu arada daha önce de söylediğim gibi sohbetimizin arasına sizlerin telefonlarını da almak istiyoruz. Bunun için arayabileceğiniz numara 1300-799-626. Mesajlarınızı da okuyabilirim. Geldikçe mesaj gönderebileceğiniz numara 0429-99-62-63. Telefonun öbür ucunda Levent Bey var. Merhaba Levent Bey.
Merhabalar.
Türkiye'de, Suriye'de ve Avrupa'daki göçmen krizine ilişkin bir tur attıktan sonra Avustralya'ya geliyoruz ve günün kuşkusuz en önemli konusu Kardinal George Pell'in Roma'da verdiği ifadeler. İzlediniz mi ifadeleri? İnandırıcı geldi mi George Pell verdiği ifadelerle?
Evet, 3 gündür kamuoyunun bir numaralı gündem maddesi bu. Zaten sabah bu komisyon soruşturmaya başlayacağı için Roma saatiyle gece yarısı George Pell'i oradaki ayarlanan yerde ve mağdurların karşısında konuşturdu bu komisyon. Bu haliyle Avustralya'da naklen yayınlandı, çok büyük ilgiyle izlendi ve yarından itibaren de bunun artık dökümü yapılacak. Haliyle ilk günden beri özellikle mağdur çevrelerin beklediği özür olsun, onları yatıştıracak ifadelerin bulunmayışı haliyle ciddi bir hayal kırıklığı yarattı ve pek çok yetkili şu an yapılan yorumlarda George Pell'in son derece profesyonelce, son derece iyi hazırlanmış bir şekilde suçlamaların bir kısmını kabul ettiği ama kendisinin bu konuda bir etkisinin olmadığı şeklindeki ifadeyi ısrarla verdiğini görüyoruz. Öyle bir yorumlar yapılıyor. Geçmişte bilindiği gibi 60'lı 70'li yıllarda çocuk tacizcisi bir takım papazların o bölgedeki yetkililer tarafından başka kiliselere devamlı tayin edilerek polis soruşturmasından kaçırıldığı şeklinde iddialar var. Ve George Pell'in de o zaman tabii kariyerde daha alt seviyede bir papaz olarak kimi yerde yetkisini kullanmadığı şeklinde iddialar var. Ve bu papazların yasalar karşısına çıkarılmamasında rolü olduğu şeklinde iddialar var. Haliyle oraya toplanan ve Avustralya'daki mağdurları şu ana kadar tatmin eden bir şey olmadı ama tabii ne beklendiğiyle de ilgili.
Evet, bir mağdur yakını. Çocuklarından biri intihar eden, öbürü de işte içkiye falan başlayıp daha sonra bir kazada ölen bir baba, yanlış bilmiyorsam, Pell'in karşısına çıkıp ona bazı sözler söylemiş. Karşında bir yıkılmış bir adam duruyor diye. Bu tür şeylerin böyle dünya basınının önünde olmasının ne gibi etkileri olur acaba?
Tabii ki şu an George Pell bilindiği gibi Vatikan'da 3 numaralı isim. Yani bu kadar büyük bir ismin Roma'da bir soruşturma karşısında olması şu anda tahmin ediyorum Papa için de bir numaralı konu. Ama özellikle George Pell ara ara işte arabaya binerken, otele girip çıkarken işte Papa beni destekliyor gibi ifadelerde de bulundu. Ama Papa bilindiği gibi bu konuda henüz bir yorum yapmadı. Ama mağdur yakınları, mağdurların ve yakınların özellikle vurguladığı şey böyle şeyler oldu. Tamam, bazı insanları şu an yargı karşısına çıkan oldu, çıkmayan oldu ama önemli olan kurum olarak Katolik Kilisesi'nin bu tür tacizlerin bir daha olmayacağı şeklinde yapılanmaya gittiğini ve bu konuda insanları tatmin edecek bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade ediyor mağdurlar. Maalesef bu konuda bir hayal kırıklığı var. Yani Katolik Kilisesi George Pell'in ifadelerinde de görüldüğü gibi devamlı inkar peşinde ve kamuoyunu böyle bir şeylerin bir daha olmayacağı konusunda tatmin etmek konusunda bir kararlılığı olmadığını görüyoruz. Bu tabii hayal kırıklığı uyandırıcı bir şey. Yorum vardı bugün. Yani George Pell tabii bu olayların olduğu sırada kariyerde yükselmek iddiasında bulunan son derece kararlı, işte sadece kendi kariyerde yükselişini gözeten bir insan olarak böyle şeylere tabii ki göz yumacaktı. Tabii ki tacizci papazlara karışmayacaktı şeklinde yorumlar da çıkmaya başladı. Hatta daha da ilginç bir yorum. Bugün yani böyle şeylere karşı çıksaydı, o papazlarla uğraşsaydı, George Pell şimdi Vatikan'da değil, Bournemouth'da bir yerde, bir kilisede papaz olarak kalacaktı deniyor. Gerçekten de bu kadar kariyerde kararlı bir şekilde yükselen bir insanın yani olayı politik, son derece politik olarak değerlendirmesi de beklenebilir.
Evet, Andrew Bolt konusu var. Ona geçmeden önce dinleyicilerimize tekrar hatırlatmak istiyorum. 0-429-99-62-63 mesaj gönderebilecekleri numara. Andrew Bolt biliyorsunuz muhafazakar, oldukça muhafazakar bir yazar. Çok tartışılan bir kişi. Sky News adına gitti Roma'da George Pell bu soruşturmasını oradan rapor yazıyor ve bir ara ona karşı bir tutum aldı. O konudaki gelişmeler neler? Şu anda Andrew Bolt'un durumu nedir?
Andrew Bolt tahmin ediyorum bu sahne almak istiyor. Bu tantanayı kaçırmak istemiyor. Yani kamuoyunun ilgisi hazır oradayken zaten uzun süredir işte George Pell'e biraz haksızlık ediliyor. Gereksiz yere hedef tahtası haline getirildiği şeklinde ifadelerde de bulundu. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki 1-2 gün içinde kamuoyunun nabzını yoklayıp ona göre bir George Pell'le görüşecek. Ama onun dışında yani burada dini çevrelerde ya da Katolik Kilisesi'ni ilgilendiren politikalarda önemli bir ağırlığı olan bir insan değil zaten Andrew Bolt. Sadece işte herkesin inandığı ortak bir takım görüşlere devamlı karşı çıkarak bir şekilde sahnede olma çabasında olan bir gazeteci bilindiği gibi.
Bir diğer konu, Avustralya'da seçime gidilecek mi? Gidilecek ama acaba bir erken seçim olacak mı? Ve double dissolution, yani hem Temsilciler Meclisi'nin hem Senato'nun lağv edilerek bütün parlamentonun yenilenmesi mi söz konusu olacak? Bu ikisi arasındaki farkı önce anlatır mısınız? Double dissolution'la normal seçim arasındaki farkı?
Double dissolution her zaman her hükümetin başında böyle bir sallanan bir top gibidir. Yani ama çok az uygulandı. Malcolm Fraser iki kere uyguladı 80'li yıllarda. Hükümetin alt parlamentonun sunduğu bir yasa tarası Senato'dan iki kere dönerse başbakanın her iki odayı da meclisi de Senato'yu da lav ederek seçime gitme yetkisi var.
Evet, bu yani tabii, yasa çıkaramıyorum, öyle mi?
Yasa çıkaramıyorum, bana gerekli destek verilmiyor, Senato bu konuda uyumlu davranmıyor şeklinde bir tez getirip parlamentoyu lav etme yetkisi ve seçime gitme yetkisi var. Bu Avustralya'da bir güvence mekanizması olarak bulunmuş, uygulamaya konulmuş ama sık sık uygulanmıyor. Haliyle çok dramatik bir olay. Çünkü bilindiği gibi her seçim dönemi parlamento zaten lav edilip yeni milletvekilleri geliyor ama senatoda her seçimde yarısı yenilendiği için pek çok senatör için bu bir yani hiç beklenmedik, istenmeyen bir şey olacak ama yani politik yapında böyle bir yenilenmeye hakkı olduğu da açık bir şey. Şu an bu konuya neden olacak, bu konuyu tetikleyecek bir madde şu an aranıyor ama Malcolm Turnbull'un bu yöne gidip gitmeyeceği şu an kesin değil ama seçim zaten Ağustos'tan itibaren olacak. Kendisi de defalarca söyledi. Ağustos, Eylül, Ekim aylarında yapabiliriz dedi. Bugünlerde Temmuz ayı bile telaffuz ediyor bir erken seçim olarak. Tabii double dissolution'a gitmeden de bir erken seçim gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Burada tabii Malcolm Turnbull'un balayı aylarında işte Tony Abbott gittikten sonraki popülarite artışının tadını çıkardığı ayları yaşadık ama şu an yavaş yavaş o aylar bitti ve kamuoyu yoklamalarında Malcolm Turnbull olmasa bile Liberal Parti zor durumda görünmeye başlandı.
Bill Shorten'un bir etkisi görünmüyor hala değil mi?
Bill Shorten'un kişi olarak, lider olarak bir etkisi yok. Olsa zaten tercih edilen başbakan oylamalarında bu kadar aşağıda olmazdı. Yani İşçi Partisi'nin kendisi neredeyse yarı yarıya bir destek alma şeklinde ilerleme kaydetmişken Bill Shorten'un oralarda olması yani lider olarak İşçi Partisi'nin gerisinde kaldığı, iyi bir liderlik imajı veremediğini seçmen nezdinde ortaya koyuyor. Haliyle Malcolm Turnbull'un tamamen bu kamuoyu yoklamalarına bakarak ve son günlerde kendisini arkadan rahatsız eden bir Tony Abbott faktörünü de göz önüne alarak ona göre bir karar vereceğini söyleyebiliriz.
Levent Bey, Safe School programa dönelim. Daha önce de tartışmalarda söz konusu oldu. Özellikle lezbiyen ve gay eğilimli öğrencilerin korunması, okullarda bunların korunması, diğer okul öğrenci ve öğretmenlerinin eğitilmesi bu konudana ilişkin bir programdı. Muhafazakarlar buna neden tepki gösteriyor?
Tabii bu konu birden İşçi Parti bile devreye girmeden Liberal Parti içindeki eğilim farklılıkları arasında bir dalaşmaya dönüştü. Bilindiği gibi Tony Abbott'ın başbakanlığı zamanında devlet okullarına papazların danışman olarak her türlü sorunlarında öğrencilere danışmanlık yapacağı bir School Chaplains program gündeme getirilmiş ve yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Şimdi ise Malcolm Turnbull'la birlikte Safe Schools programı, özellikle eğitim çevrelerinden uzun süredir talep edilen LGBT öğrencilerinin işte okulda baskı altında olduğu, bullying'e, tacizlerle karşılaştığı şeklinde yakınmalara cevaben böyle bir program başlatıldı. Yani School Chaplains'ın tam tersi, okullara bir takım danışma hizmetlerinin ve LGBT öğrencilerinin işte sıkıntılarına çare olacak bir takım programların uygulanması, öğretmenlere bu konuda eğitim verilmesi ve bir takım çıkış yolları ile ilgili destek verilmesi şeklinde bir program başlatıldı ve bu program uygulanıyordu. Şu an yavaş yavaş uygulanmaya başladı ama birden bu hafta içerisinde Cory Bernardi, Liberal Parti içindeki en muhafazakar kanadı temsil eden Senatör Cory Bernardi, bu programın bir endoktrinasyon çabası olduğu, okullarda uygulanmaması gerektiği şeklinde bir bombayı ortaya bıraktı. Şimdi bu tartışılıyor.
Levent Bey, diğer konumuza geçmeden önce şimdi bir toplum duyurusu okumak istiyorum. Onu okuduktan sonra sizin de görüşünüzü sormak istiyorum bu konuda. Avustralya Çok Kültürlü Toplum Hizmetleri, yani Avustralya'nın Multicultural Community Services, Melbourne'da Thomastown bölgesinde Türk yaşlılara yardımcı olacak Türkçe konuşan gönüllüler aradığını duyurmuş. Yapılacak iş, Thomastown'da yaşayan bir Türk yaşlıyı evinde ziyaret etmek. Yapılacak iş, gönüllünün yapacağı iş bu. Australian Multicultural Community Service gönüllülerden bu iş için 2 haftada 1 saat ayırmalarını istiyor. Bu gönüllü işi yapmak için herhangi bir tecrübe filan da gerekmiyor. Gönüllü olmak isteyenlerin numarasını birazdan vereceğim. Ama bu benim uzun süredir okuduğum en çarpıcı ilanlardan, toplum duyurularından biriydi. Siz ne düşünüyorsunuz,
yani
Levent
keşke,
Bey, değil mi?
Evet, yani keşke Victorian Multicultural Commission'a kalmadan biz kendi aramızda toplum olarak bu tür organizasyonları başlatmış olsaydık. Çok güzel bir çaba. Umarım yoğun destek görür. Toplum üyelerimizden bu konuda müracaatlar olur. Yaşlılara gösterecek bakımda bir takım gönüllülüğün devreye girmesi haliyle toplumumuzun, burada yaşayan toplum üyelerimizin Avustralya gündemine, Avustralya'daki toplumun sıkıntılarına daha yakın olması, daha duyarlı olmasını da getirecektir. Yani gönülden desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Levent Bey, bir konu daha var. Bu basından yakından ilgilenenlerin belki kaçırmadığı bir konu. Bir Sydney Morning Herald gazetesinde bir Arap tecavüzcüler diye yalan haber çıktı. Onun öyküsünü sizden öğrenebilir miyiz?
Evet, ya bir deri bir kuyuya taş atar, 40 akıllı çıkaramaz misali. The Age'de de yayınlanan, aynı zamanda Fairfax grubundan Paul Sheehan isimli bir düzenli yazan bir yorumcunun bir haberiydi bu.
Evet, tecrübeli bir adam. Öyle bir,
tabii bilinen bir insan ama özellikle çok kültürlülük ve Orta Doğu kökenli göçmenler konusunda oldukça ön yargılarının olduğu bilinen bir yazar. Ve bir ismi verilmeyen bir kadını örnek göstererek onun ifadesini temel alarak işte bu kadının bir hemşire olduğu ve bir yerde 6-7 tane Arapça konuşan erkek tarafından cinsel tacize uğradığını ballandıra yazdı. Daha sonra bu kadının Reclaim Australia adı verilen ırkçı grubun bir toplantısında çıkıp bunları tekrar dillendirdiğini, ama o kadar abartılı konuştunuz, Reclaim Australia'nın bile daha sonra bu kadını bir köşeye ittiğini, yani sahiplenmediğini gördük. Belli ki bir takım takıntıları, sıkıntıları olan bir insan ama Paul Sheehan'ın böyle bir tuzağa düşmesi ve kendisinin istediği, duymak istediği şeyi anlatan bir kişiyi böyle ballandıra ballandıra anlatması tabii sonradan çok zor durumda bıraktı. Hem kendisini hem de Fairfax yayın grubunu, çünkü ne Sydney polisi ne işte kamu yetkilileri böyle bir şeye şahit olmadıklarını söylediler. Sydney'de artan miktarda cinsel taciz ve tecavüz olayının olmadığı, işte ne bileyim bu olan vakalarda da Arap gençlerin, Arap kökenli gençlerin bir ciddi bir şekilde bir ağırlığı olmadığı şeklinde devletten tepki geldi. Bu haberin asparagas olduğu, tamamen insanları Ortadoğu kökenli göçmenlere karşı kışkırtmak için yapılmış bir haber ve yorum olduğu birden anlaşıldı. Ama tabii 10 yıl önceki Kronallo olaylarında da bilindiği gibi oradaki Kronallo'da Ortadoğu görünümlü insanlara yapılan saldırganlık buna benzer bir takım radyo programları ve kışkırtmalarla başlamıştı. Onlar tetiklemişti. Tabii böyle birinin kışkırtıcılığının çok kolay bu tür saldırganlığa yol açması gibi bir ihtimal varken böyle şeyleri haber yapmak aslında çok büyük bir sorumsuzluk. Tabii bu konuda yani Arap toplumunu hedef alan bir şeydi, bizi ilgilendirmiyor diye de tabii bu umursamazlık da edemeyiz. Böyle bir konu pekala bizim de başımıza gelebilir. Yani yalandan kim söylememiş diyorlar, onun gibi birisi yine bir akla evet. Evvel böyle bir taş atarsa kuyu yine biz de çıkaramayabiliriz.
Evet, Levent Bey, sizi epey tuttum ama son olarak bu John Howard'ın iktidara gelişinin 20. yıl dönümü konusunda neler söyleyebiliriz? Ondan evet. Bu yana işin bir gerçeği var ki ondan bu yana istikrarlı bir hükümet görmedi Avustralya, değil mi?
İstikrar yani 11 yıl iktidarda kalmak istikrarsa tabii ki öyle, ama tabii John Howard işte Amerika'da neokonların, İngiltere'de Tony Blair'in başa geçmesi, o ara işte 11 Eylül'e karşı tepkilerin Batı dünyasında bir araya getirilmesi dönemine denk geldi. Öyle bir şey denk geldiği için bence uzun süre uzadı. Bu arada işte tekneyle gelen sığınmacılar konusu gündemdeydi. Onlara karşı aşırı tepkilerle bu konuyu kullanarak kazanamayacağı, beklenmedik seçimleri kazanarak iktidarını sürdürdü. O anlamda yani 11 yıl bununla ilgili bir şey. Ama şu an tabii John Howard şu an sağ ve sıhhatte, devamlı yorumlar yapıyor kamuoyunun gündeminde. Hani bu 11 yıllık iktidarı neleri temsil ediyor, neler yaptı, Avustralya'ya neler kattı konusu şu an kendisiyle birlikte yapılan görüşmelerde dile getiriliyor. Bilindiği gibi John Howard'ın işte silahların toplumdan satın alınması ve şu Port Arthur katliamının peşinden öyle bir girişimi kamuoyunda en ciddi, en olumlu imajı yarattı. Ama onun dışında Avustralya'nın Irak ve Afganistan'a asker yollaması, işte sığınmacılara karşı sığınma evlerinin yaratılması, bu insanların yurt dışındaki gözetim evlerine yollanması gibi aşırı tedbirlerin John Howard zamanında başladığını görüyoruz. O tedbirler hala devam ediyor. Tabii Avustralya kamuoyu, Avustralya politik yaşantısı John Howard'ı daha çok bunlarla hatırlayacak. Evet. Tabii bu politikaların birçoğu da hala devam ediyor. Bir de işin öyle bir yanı var.
Levent Bey, çok teşekkür ederim bu haftaki yorumlarınız için.
Ben teşekkür ederim.